أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hud suresini anlama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Allah-u Teala hem bu sureyi hem bütün kitabı kendi muradına tam uygun olarak anlamayı, yaşamayı ve bütün insanlara ulaştırmayı cümlemize nasip eylesin. Hepimizin en mühim görevi odur. Bundan önceki derste namazlarla ilgili, namazların birleştirilmesiyle ilgili ayetleri okumuştuk. Ama orada bir ayeti unutmuşuz. Şimdi o ayeti tekrar okuyacağım. Yani o Hud suresi 114'ü okuduk, 115'i unutmuşuz. Burada Allah-u Teala şöyle diyor: ve akimus salate tarafeyn nehar. Namazı tam ve düzgün kıl. Gündüzün iki bölümünde. İki bölümünde. Zaten şey yapmıştık, ilk bölümün öğlen namazı olduğunu İsra suresinin 78. ayetinde görmüştük. Akimis salat diye başlayan iki tane ayet vardı. Akimis salat eli duluki şems diyor. Güneşin batıya kaydığı vakit, birinci vakit. Gündüzün iki tane namaz olduğuna göre o zaman birinci bölümü öğlen, ikinci bölümü de ondan sonraki namazdır. Onun adı da ikindi namazıdır. Ve zülfe minel leyl, gecenin gündüze yakın vakitlerinde yine konuşmuştuk. Zülfe kelimesinin çoğuludur. Gündüze yakın, yani yakınlık ifade eder. En az üçtür. Farzlarda en az da olur. Çünkü fazlasıyla dersen sınırı yok. Dolayısıyla üç vakit gece namazı var ama gece kılınacak namazlarda özellik gündüze yakınlığın işaretlerinin olmasıdır. O da işte akşamleyin akşam ve yatsı namazı, İsra suresinde güneşin batıya kaymasından gecenin serinliğine kadar diyor. Gecenin serinliği güneş ışınlarının ufkumuza gelmediği andan itibaren başlar. Yani daha önce bir serinlik başlar da en serin dönemi o olur. O zamana kadar kılarız. Ondan sonra yatıp dinlenme vaktidir. Bir de sabahleyin fecirde ufukta siyah ve beyaz çizgilerin üst üste birleştiği bir anda sabah namazını kılacağız. Böylece bu ayet-i kerime gündüz her gün kılınması gereken namazların 5 namaz olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. İsra suresinin 78. ayeti de daha ayrıntılı bilgi veriyor. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. Şurası bir gerçek ki iyilikler kötülükleri giderir. Şimdi iyilikler, yani zaten o Allah-u Teala ahirette bir hesap kurulacağını ifade ediyor. Yani iyilikler kötülükleri gideriyor ve iyilikleri en az 10 kat sevap verdiğini de söylüyor. O hesapta hesabı ağır gelen, hesabı az gelenler diye bize anlatıyor. Mesela örnek olarak şu şeyi Araf suresindeki ayeti bir görelim. İşte burada Allah-u Teala diyor ki mesela وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ 9. ayetinde kimin tartıları hafif gelirse, yani iyilikler bir kefeye, kötülükler bir kefeye, iyilikler bire bir değil, bire 10 konuyor, kötülükler bire bir konuyor. Ama tarttığın zaman iyilikler az gelirse ne olur? فَاُولَٰيكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ. Bunlar kendilerini zarar etmiş olurlar. Hadi gel bakalım der. Cehenneme atılırlar. بِمَا كَانُوا بِاَيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Ayetlerimize karşı yaptıkları yanlışlar sebebiyle. Yani ayetlerle yüze gelmiş ve yanlış yapmışlar. Ama bundan önceki ayette diyor ki فَالْوَزْنُ يَوْمَيْذ۪ينِ الْحَقِّ. O gün tartı bir gerçektir. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Kimin tartıları ağır gelirse, yani ne? İyilikleri fazla gelirse فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Onlar umduklarına kavuşacaklardır. Dolayısıyla yani hasenet seyyiatı giderir. Bu ahiretteki hesap, dünyada da aynı şey. Siz iyilik yaptığınız zaman Allah-u Teala sizin kötülüklerinizi örter ve sizin önünüzü açar. Rahat, huzur içerisinde, rahat içerisinde yaşamanızı sağlar. ذَٰلِكَ ذِكْرَ لِذَّاكِر۪ينَ Bu zikradır. Nedir? Doğru, doğruluğu tartışmasız bir bilgidir. Yani bu bilgi hem tabiattan elde edilir, hem Kur'an-ı Kerim'den elde edilir. Onun için Allah'ın kitaplarının tamamının ortak adı zikirdir. İşte Kur'an-ı Kerim'de اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ Bu zikri biz indirdik der. Tabiattan elde edilen doğru bilgiler de zikir denir. Allah-u Teala ona da aynı şekilde ifade eder. O da İbrahim Aleyhisselam'ın En'am suresinde işte toplumuyla karşılaşıp konuştuğu zaman اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ demesi gibi. Henüz daha nebi olmamış, kendisine kitap inmemiş. Sadece tabiatı gözlemlemiş, tabiattan elde ettiği bilgiler için zikir kelimesini kullanıyor. ذَٰلِكَ لِذِكْرَ لِذَّاكِرِينَ Bu zikir yapanlar için, yani zikir yapan demek, doğru bilgiyi kullananlar için bir doğru bilgidir. Sen bu bilgiyi iyice öğrenirsen, bir kötülük yaptın mı, hemen iyilik yap. Hem Allah'tan affını dile, hemen iyilik yap. İyi işlerle meşgul ol, Cenab-ı Hak onların üstünü örtür. Ondan sonra diyor ki, vasbir, sabırlı ol, sabret. Niye sabret? Sabretmek ne demek? Direnmek demek. Duruşunu bozmadan yürüyüşüne devam etmek demek. Efendim işte artık sabredemiyorum, sabrım tükendi. Tükenen şey sabır olmaz. Allah-u Teala hiç kimseye gücünün üstünde bir yüklemez. Sana bir yük yüklemişse demek ki senin ona gücün yetiyor. O zaman yürüyeceksin. Hiç korkma. Sabırlı ol, duruşunu bozma. فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيُوا اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Allah muhsinlerin, yani güzel davranış gösterenlerin ödüllerini zayi etmez. Sen güzel davranış göster, emirlerine odaklan, göreceksin ki çok başarılı bir hayat şey yapacaksın, yürüteceksin. Yani cenneti bu dünyada yaşamaya başlarsın. Nasıl yani? İçin rahat olur. Huzur içerisinde olursun. Cenab-ı Hak bunu cümlemize nasip eylesin. Zaten bunu da Adem Aleyhisselam'la Havva validemizi ve iblisi o bahçeden çıkardığı zaman birçok ayette var da şimdi sadece o ayet aklıma geldi. Onu okursak şey yaparız. Burada mesela diyor ki bu o bahçeden yani şeyden Allah'ın emrine aykırı davranarak o kendilerine yasaklanan meyveden yedikten sonra Allah onları hesaba çekiyor ve oradan çıkarıyor. Onları orada saptıran da iblis olduğu için burada çoğul ifade Bakara suresinin 38. ayetinde orada diyor ki henüz Adem Aleyhisselam orada nebi olmamış. Allah'ın nebisi değil ama Allah ona bütün bilgileri öğretmiş. Ona uyarılarda bulunmuş. Nebi olmamış ama burada diyor ki فَاِمَّا يَئْتِيَنَّكُمْ مِنْ نِهُدًا Eğer benden size bir hüday, yani bir kitap gelirse, daha Adem Aleyhisselam'a henüz kitap vermemiş. Adem Aleyhisselam da Allah'ın nebisidir, ona da Allah kitap vermiştir. Zaten bunu gösteriyor bu ayette. Daha birçok ayette onu gösteriyor. فَمَنْ تَبِعَ هُدَاءَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Kim benim kitabıma uyarsa, onun üzerinde ne bir korku ne de bir hüzün kalır. Kitapla yüzde olmayanlar da tabiattan elde ettikleri doğru bilgilere uyarlar yani. Eğer insanlar doğrulardan yanaysa, doğrulardan taviz vermiyorsa Allah-u Teala onun önünü açar her halükarda. Dolayısıyla işte Allah bunların ecrini azaltmaz demesi şey yaparsınız. Rahat olursunuz, huzur içerisinde olur, huzurlu bir hayat yaşarsınız. Öyle olmuyor mu? Tamam, açıkça söylüyor Allah. O zaman mutlu olmanın tek yolu nedir? Doğrulardan yana olmak. Allah'ın koyduğu sistemden yana olmak, oradan gitmektir. Ama Allah'ın koyduğu sistemden dışarı çıkan kişilerin mutlaka bir takım gerçekleri örtmeleri gerekir. Mutlaka yalan söylemeleri gerekir. Ondan dolayı 39. ayette Allah-u Teala ne diyor? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Yani kim ki ayetlerin üstünü örter ve ayetlerimiz karşısında yalan söylerse ne olur? Ne olur diyor Allah-u Teala? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Bak ayetlerin üstünü örtüyor ve yalan söylüyor. Mesela senin suya ihtiyacın var. Sen diyorsun ki bana bir su ver. Ben de burada su var. Üstünü örtüyorum. Su yok diyorum sana. Çünkü üstü açık olsa işte burada var diyeceksin. Değil mi?
Evet.
Ama onlar da ne olur? Onlar da cehennemliktir. Ne olur? Dünyada da yanarlar, ahirette de yanarlar. Allahü Teala Mümin Suresi'nde Firavun'un bu dünyada ennâru yu'radûn aleyhe gudûben muaşiyye diyor. Yani sabah akşam o ateş onlara arz ediliyor, önlerine çıkıyor. Yani bakıyor ki Musa'nın karşısında hiçbir başarı gösteremedik. Kendi ailesinden eşi Müslüman olmuş. Kendi ailesinden o üst seviyede insanlardan işte racul mümin dediği Allah o da mümin olmuş ve Musa Aleyhisselam'ı kendi yanında savunuyor. Hayat cehennem olmuş. Ve yevme tegûmus sâ'et hul âle firavune eşeddel azâb diyor değil mi? O kıyamet gününde Firavun ve bu beraberinde olanları, ailesini yani mümin olmayanları yaptıklarıyla sıkı bağlantılı olan bir azabın içine sokun diyor Allah. Şimdi buradan devam ediyoruz. Şimdi burada çok önemli hususları Allahü Teala bize bildiriyor. Tabi her şey çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de önemsiz olan herhangi bir şey yok. Diyor ki Allah, فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ. Keşke sizden önceki o topluluklar içerisinde, sizden önceki nesillerden, sizden önce gelip geçen nesillerden, ulu bakiyetin, bakiye sahibi yani birikimi olan, yani bilgisi olan kişiler, yani hevne alil fesadi fil ard, insanların yeryüzünde fesat çıkarmalarını, yani düzeni bozmalarını, yanlış yapmalarını, Allah'ın ayetinin manalarını bozmalarını, sistemi bozmalarını engelleyici davranış gösterseler ve doğruları anlasalardı. İlla galilen mimmen enceyna minhum. Kurtardığımızdan sadece çok azı bunu yaptı. Ama diğerleri şey yapmadı. Mesela biz bu surede Nuh Aleyhisselam'la ilgili ayetleri okuduk. Nuh Aleyhisselam onları 950 sene uyardığı halde hiç dinlemediler. Ve Allah onları cezalandırdı değil mi?
Evet.
Ondan sonra ne oluyor? 9 cezalandırdı. Hepsi öldü gitti. Müminler Nuh Aleyhisselam'ın gemisiyle kurtuldular. Hud Aleyhisselam da aynı. Salih Aleyhisselam aynı. İbrahim Aleyhisselam, Lut, Şuayb, Musa Aleyhisselam. Ne oldu? Firavun, Musa Aleyhisselam ve İsrailoğulların göz önünde bu oldu gitti. Ordusuyla birlikte hem de. Peki ya bunların içerisinde bunları bilip de uyaran kimse yok mu? Bakiye sahibi olan kişi yok mu? İlla galilen mimmen enceyna minhum, kurtardıklarımızdan çok az bir kısmı hariç. İşte şu kurtardıklarından çok az bir kısmı da işte Nuh Aleyhisselam'ın gemisine binenler. İşte Hud Aleyhisselam'la birlikte kurtulmuş olanlar. Salih Aleyhisselam'la birlikte kurtulmuş olanlar. İşte İbrahim Aleyhisselam bu bulunduğu ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Yanında bir Lut Aleyhisselam vardı, bir de eşi vardı yani. Fazla da kimse yoktu. Yani dolayısıyla biz burada başarıyı eğer çokluğa bağlarsak, benim sosyal medyada şu kadar takipçim var, işte hiç kimse beni takip etmiyor, böyle olmaz. Ya hiç herkes benden kaçıyor falan filan dersek, o zaman asla başarılı olamayız. Çünkü bu bir imtihan dünyasıdır. Allah'ın rızasına odaklanma mecburiyetimiz vardır. Evet, illa galile mimmen enceyna minhum, evet. Ve tevallezine zalemu ma utrifu fihi. O yanlış yapanlar, ama bile bile yanlış yapması, zulüm kelimesi. Şimdiye kadar hep yanlış yapan diye anlam veriyorduk. Geçen de farkına vardım. İlk defa şimdi sana söylüyorum. Şimdi evet, vad'u şey fi gayri mevdi'ihi, ama ta'diyeten dedi var lugatta. Ta'diyeten nedir? Yani Türkçe'ye ancak bile bile tercüme edersek düzgün bir mana olur. Yani sınırlar aşarak. Sınırları bilmeden sınırları aşmaz ki. Onun için bile bile yanlış yapan kişiler. O zaman bütün ayetlere baktığın zaman oluyor o. Evet, zulüm, yanlış yapmak ama bilmeden yanlış yaparsa Allah-u Teala onu suçlamaz. Çünkü la yükellifullahu nefsen illa vus'aha diyor. Bakara suresinin son ayetinde. Evet. Allah kimseyi nefsen dediği için herkes girer bunun içine. Gücünün üstünde bir şeyle sorumlu tutmaz. Mesela şimdi şurada su var. Sen bunun su değil de şerbet olduğunu, suyun yerine mesela diyelim içki vardı. Sen gördün, aa ne güzel bir, herhalde bu şeye üzüm suyuna benziyor, bir içeyim dedin, içtin, yuttun, dedim. Meğer içkiymiş. Sorumlu olur musun bundan? Bilmiyordun ki. İşte burada Allah-u Teala da diyor ki, وَاتَّبَعَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا bile bile o yanlışı yapanlar. Zaten Bakara suresi 39. ayetten de az önce okuduk. Ne diyor? وَاَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا yalan söyleyerek kafirlik yapanlar. Ha, bir şey örtersin, şunun üstünü örtersin, şey yapmasın diye, toz gelmesin diye, ama içinde bir şey olduğunda bilmezsin. Su varmış görmemişsin, olabilir. Yani sen su ister, su var mı yok dersin, ama aşağı, aa varmış bilmiyormuşum dersin. Ondan dolayı sorumlu olmasın, ama bile bile örtersen, yalan söyleyerek örtersen. Onun için bütün kafirlerin o Bakara 39'a göre olmazsa olmaz özelliklerinden birisi de nedir? Yalan söylemek. Yalan söyleyerek örtmektir. Yalan söylemeden değil. Onun için Allah-u Teala Ali İmran'da 84 mi, 85. ayet mi? Diyor ki innellezine kafaru min ba'di ma yok. Keyfe yehdillahu kavmen kafaru bi ba'di kafaru ba'di imanihim ve şehidu enne rasulahu ve ca'ahum bayyinat.
Bu şu ayette öyle olan öyle ilim geldikten sonra kitap geldikten yani, sonra
açık ayetleri oldu, gördükten açık sonra gerçekleri gördükten sonra örterse kafir olur. Yoksa olmaz. Yalan söyleyecek. Onun için bir insana tebliğ edeceksin ki doğruları görsün, ondan sonra kafir oluyorsa olsun. Ama bak burada işte ulu bakiye, gerçekleri bilen insanlar bile bile yanlış yapıyorlar.
A'raf 159'da da Musa Aleyhisselam ve min kavmi Musa ümmetün yehdûne bil hak ve bihi yâdilûn diye. O bir yani onu bilen, yani doğruda yürüyen bir toplumun olduğunu bahsediyor.
Aha. Yani şu anda da Yahudilerin içerisinde gerçeği bilen ve o gerçeklere uyanlar varmış.
Evet.
Ben hiç rastlayamadım ama inşallah rastlarım diye Cenab-ı Hakk'a dua ediyorum. Hayır, birkaç tanesinin haberini aldım, görüşelim dedik, gelmediler. Ya ben de gitmeye hazırdım, olmadı. Neyse. İnşallah Cenab-ı Hak lütfeder de görüşürüz. Ne diyor? وَاتَّبِعَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا اُتْرِفُوا yanlış yapanlar şımartıldıkları şeye uydular. Ne oluyor? Makam veriliyor, mevki veriliyor, mal veriliyor, itibar veriliyor. Evet. Ya tamam ama yani şimdi ben bunu, sizin dediğiniz doğru ama ben şimdi bunu yaparsam bu makamda kalamam. Ya milletin bana olan saygısı kaybolur. Öyle değil mi bu? Evet. Ve kânu mücrimin ve bunlar günahkarlara dönüştüler. Şimdi daha önce de burada anlatmıştım yani. 1985'te Mustafa Zerka buraya gelmişti. Bu işte finans kurumları Türkiye'de kurulmuş. Ben de onlardan birisine danışman olmuşum. Toplantı yapıldı. Mustafa Zerka 3 gün konuştu. Finans kurumlarının geciken alacaklarına faiz uygulanması, ama faiz kelimesi kullanamıyor. Kaybolan karın uygulanmasına fetva vermeye çalışıyor. Orada bir tek ayet okumadı. Çünkü 3 gün boyunca ben oradaydım. Bir tek hadis okumadı. Sadece Şafii ve Maliki mezheplerinin gasp edilen malların menfaatinin tazmini görüşüne dayanarak ve o görüşe de %100 ters bir yola girerek faize fetva verdi. Şöyle mesela diyelim, şurası bizim evimiz. Biz bir yere gittik, birisi gelmiş burayı işgal etmiş, orada kalmış. Şimdi Şafii ve Hanbeli mezhepleri diyor ki bu adam burayı işgal etmiş, buradan yararlanmışsa bunun emsal ücretini de ödemesi lazım diyor. Tamam. Ama şunu da söylüyorlar. Eğer ev içinde kalınamayacak bir hale gelmişse orada artık menfaat diye bir şey olmadığı için şey olur, ödeme gerekmez. Borçsa, borçtan herhangi bir şey alınmaz, faiz olur diyorlar. Ama Mustafa Zerka bunların hiçbirisine bakmıyor. Yani yarısını alıyor, yarısını almıyor. Şeyin, söylediklerinden hesabına gelen alıyor, gelmeyen. Bak, ayet yok, hadis yok. Ve orada ben ittifak, neredeyse ittifak hasıl olmuştu bunun caizliğine dair. Ben muhalefet edince ittifak bozuldu, çok azaldı. Şimdi onlardan bir tane şey vardı. Adı bizim Ticaret ve Faiz kitabında yazar da. Ümmül Kura Üniversitesi'nde bir hoca vardı. Hakikaten çok sevmiştim bu dik duruşunu. Tuttular daha sonra onu bu ekipten attılar. Şey vardı, Abdüssettar Ebu Gudde vardı. Ona heyet başkanlığını verdiler. Ondan sonra yani muhalefet eden bizimle beraber. Sonra birisi daha vardı. Ona da bir şey verdiler ama şu anda aklıma değil. Şimdi muhalefet eden bir tek o şey kaldı. O attıkları o Ümmül Kura Üniversitesi'nin hocası, bir de ben kaldım. Diğerler hepsi kabul etti. Bugün hala adına İslam Bankası denen şeyler bu saçmalığı bir fetva olarak uyguluyorlar. Ve bunun yanlışlığına da dair o zaman bir makale yazmıştım. Cidde'de bir dergide yayınlanmıştı. Mekke'de bir toplantı oldu. Ne müthiş bir şey dediler. Hazreti Süleyman çözüm, hadi uygulayın. Kesinlikle kabul etmediler. Çünkü faize fetva verenler var ya. Ondan sonra tek yaptıkları şey bizi de dışlamak oldu. Şimdi keyiflerine baksınlar. Ben de o zaman o muhalefet edenlere şöyle dedim. Dedim ki hadi cehenneme gitmek istiyorsun. Bakın önünüze hocalar da düştü. Hadi arkalarından gidin. Şimdi bu ayetlerde onu göstermiyor mu?
Gösteriyor.
Aynen, tamamen o anlamda yani. Şimdi şimdi şuradan ve ma kana rabbuke li yuhlikel qura bi zulmin. Yoksa Allah-u Teala böyle yanlış yaparak yerleşim yerlerini helak edecek değildir. Yok edecek değildir. Ve ehluha muslimun muslihun, halkı iyi durumdayken, halkı iyiyse Allah onları helak etmez. Halkı helak, yok olmayı, helak etmeyi hak edince helak eder. Peki şimdi burada biliyorsun Allah-u Teala her konuya bir örnek vermiştir. Mesela bunlarla ilgili bir örnek var. Yani bir birikim olan insanlar uyarmıyor toplumlarını. Bir kısmı uyarıyor, bir kısmı uyarmıyor. Onunla ilgili bir cumartesi yasağı olayı var. İstersen onu bir anlatsana.
Evet hocam, bu cumartesi yasağı.
Başka bir şey varsa önce onu söyle.
Şurada hocam ayetin başlangıcı da ilginç mi? Velavla kana min al-qurun, bu levla ile başlayan şey, bu levla tahsis diyoruz. Yani öyle şey olsun.
Keşke. Yani, olsaydı. Yani burada, olsaydı olmaz mıydı? Ne iyi olurdu.
Yani olsun, yani öyle olsun. Yani
bir teşvik ifadesi.
Evet, burada mutlaka bir iyiliği buyuran, iyiliği emreden, yani kötülüklerden, bozgunculuklardan engel olacak bir kişilerin olmasın Allah'a olsun diye emrediyor.
Yani. Yani mesela şeyde de var, İmran Suresi 105'te de var. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُمْ.
Yani o ayetin bize de Muhammed Aleyhisselam ümmetinde öyle bir kişiler öyle ortaya bir çıksın olsun diye, topluluk olsun, tabii, oluşsun diye emrediyor. Ya bu Musa Aleyhisselam örneğinde de mesela o
böyle bir topluluk olur da vazifesine devam ederse
ya ümmet,
o toplumun devam etmesinin de bir sebebi olur yani.
Evet.
En azından bu topluluğun etrafında toplaşanlar kurtulurlar. Evet.
Sen bu cumartesi yasağıyla ilgili bir örnek, iyi örnek olabilir.
Yahudilerle ilgili.
Yahudilerle ilgili.
Neydi? Araf suresi kaçıncı
ayet? Mesela Araf suresi 163. ayette şöyle.
163 öyle mi? Tamam.
وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعِدُونَ فِي السَّبْتِ
اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ
يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعَا يَوْمَ لَا يَسْبِتْنَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ. Yani bu cumartesi yasağı belli. Allah Teala onlara cumartesi balık tutmayacağıyla ilgili bir yasak koymuş. Bunlar ya o gün balıklarını toplayıp tutuyorlar, yani bir hile yapıyorlar. Yani bunları onu yaparken onlardan bir grup kişiler yani böyle yaparlarını uyarıyor. Uyarınca diyor ki ve iz kâlet ümmetu minhum lima ta'izûne kavmen Allahu mulhikuhum ev muazibuhum azaben şedîde. Kâlû ma'zireten ilâ rabbikum ve leallehum yettekûn. Yani bir grup bunların niye bu Allah zaten bunların bunlar bile bile yapıyor bunu. Allah'ın emri zaten bunu yaparsınız, sizin helak edeceğin bir emir var. Siz bunu kendiniz niye yoruyorsunuz diye bir grup uyaran kişilere söylüyor. Onlar diyor ki biz görevimizi yapıyoruz diye. Mazeretiyle Rabbikum demek, yani Allah'ın önünde böyle kalmayalım, yani bir sorumluluğumuz bitsin bizim diye öyle cevap veriyorlar.
Ya bizim vazifemiz bu insanları
Ne?
uyarmak. Biz onu
Uyarmak diyor.
yapıyoruz. Yani aksi takdirde Allah'ın huzurunda hesap
Biz de
veremeyiz.
yapmazsak biz de belki bunda sorumlu
Allah'a hesap
olabiliriz.
veremeyiz yani.
Hesap veremiyoruz diyor. Ama günümüzde bir az önce verdiğiniz gibi örneğini birçok insan bile bile bunu yapmıyor, görevini. Devam ediyor ki felemma nesu ma zukkiru bihi. Yani oğullar, yani uyarılan kişiler kendi söylenen şeyler unuttular. Tamamen yani uymadılar yani. Ondan sonra Allah Subhanahu Teala burada da enceynellezine yenhevne anissu, yani bu kötülüklerden nehyeden kişileri, yani oğulları yani yol açmayan, yani böyle kötü şeylerin ortaya çıkmasını engelleyen kişileri biz kurtardık diyor. Yani Allah Subhanahu Teala bu öyle insanlarını kurtaracağı ilgili bir sürü vaatler veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani mursellerini, yani Resullerini ve müminlerini dünyada iyi yaşatacağını ve onları kurtaracağı ilgili bir sürü vaatler veriyor. İşte bu da bir örnek olabilir yani.
Tamam. Yani şimdi özet olarak bu cumartesi yasağı var idi Yahudilerde. Tabi İsa Aleyhisselam'la birlikte o yasak kaldırıldı. Bunu Allahü Teala Ali İmran suresinde İsa Aleyhisselam'ın ağzından söylüyor. Ve lühille lekum ba'dallezî hurrime aleykum. Yani size haram kılınan bazı şeyleri size helal kılmayayım diye geldim. Dolayısıyla bu cumartesi yasağı şeyde yoktur. İsa Aleyhisselam'dan sonra kaldırılmıştır. Ama daha önce onların yaptıkları yanlışlardan dolayı Allahü Teala onlara bazı yasaklar koydu. İşte cumartesi günü balık avlamak yasaktı mesela. Ama balıklar başka gün gelmiyor. Cumartesi günü öyle bölük bölük geliyor balıklar. Ne yapacaklar? Onları da tutuyorlar cumartesi günü. İşte bazı rivayetler de var. Öyle bir arka açıyorlar. Arka tarafta büyük bir şey yapıyorlar. Bir havuz gibi bir şey yapıyorlar. O balıklar gelip bu havuzun içine doluyor. Şeyin arkın ağzını kapatıyorlar. Denizle ilişkisini kapatıyorlar. Balıklar geri gidemiyor. Şimdi bu balıkları avlamamış oluyorlar. Böyle bir şey olur mu? Allah'ı kandıracaklar,
Evet,
haşa.
yine yapıyor.
İyi işte iveç denen şey, hile bu. Ondan sonra pazar günü geliyorlar, o balıkları oradan alıyorlar. Bunu da şeyler uyarıyor. Bakın yapmayın diyorlar. Allah size bunu yasakladı. Ama onlar dinlemiyor. Şimdi yapmayın diye uyaranları şeyler, diğer hocalar ve öyle diyelim yani, bugün insanların daha kolay anlaması. Hocaların az da olsa bir kısmı yapmayın etmeyin, bak Allah böyle şey yapıyor diye, ya ne karışıyorsunuz kardeşim ya?
Önemli olan orada bir Allah'ın emri var yani, yapma diye. Mesela sanki mesela zamanında Adem Aleyhisselam da öyle yapma dedi. Secde edin dedi. İblis ona uymadı. Allah'ın emrine uymadı. Bir emir var. Allah'ın emrini çiğnedi demek. Yani bunlar da aynısını
Bunlar da
yapıyor.
aynısını
Bu
yapıyor.
yüzden helaki hak ediyor.
Ama işte o bir kısmı gelip uyarıyor, yapmayın diyor. Bir kısmı da diyor ki ya lime te'idûne kavmen illâhu muhlikum. Ya bunlar zaten bak helak olacak. Allah bunları azap edecek. Bunlar defolup gidecek. Ya boş ver uyarmayı ya. Ne olacak? Sen kendi işine bak. Bugün aynı şeyi bize söylemiyorlar mı? Ayetler insanları uyarıyor. Ya sen bırak Allah'ın seversin ya. Bak şeyde bu kader konusuyla ilgili biliyorsun Kur'an-ı Kerim'de kadere inanma diye herhangi bir şey söz konusu değil. Hadislerde de öyle bir şey yok. Hadislerde ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi de ve bil kaderi hayrihi hu zamiri nereye gider? Kadere gider. Yani hayrın, kader ne demek? Ölçü. Hayrın ölçüsünde, şerrin ölçüsünde Allah'ın koyduğuna inanırım. Yani Allah'ın sevap dediği sevap, günah dediği günahtır. Bunun geleneksel kader inancıyla ne ilgisi var? Mesela şimdi biz Maturidi mezhebindeniz derler. İmam Maturidi bunu aynen böyle söylüyor kendi kitabında. Kur'an-ı Kerim'de 5 tane inanç esası vardır. Allah bunu çok net bir şekilde açıklıyor. Ama 6. inancı ortaya koydular. Biz bunun yanlışlığını ortaya çıkardık biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'den Bedir Savaşı örneğiyle işte Bedir Savaşı ve kader diye yazısını yazdık. Şimdi bir toplantıya gidiyorum. İşte şey yaptılar, efendim gelin de Konya'da bir toplantıya gidiyorum. Telefon ettiler. Ya işte bu akşam sizinle bir konuyu tartışmak istiyoruz ama kimseye haber vermeyin. Yerimiz küçük, herkesi alamaz içerisine. Neyse gittik, baktık ki hocalar daha çok şey yapmışlar. Şimdi ben orada bir hocaya dedim ki, bak sen çok iyi Arapça hocasısın, çok iyi biliyorsun bu işi. Gel ayetlere meal verirken en küçük hatam olursa mutlaka müdahale et dedim, yanıma aldım. Neyse orada yani ben böyle Allah'a inanmam diyen hoca bile oldu yani inanılır gibi değil. Gerçekten gözümle görmesem inanmam yani böyle bir şey olmaz derim. Neyse toplantı bittikten sonra mesele tümüyle ortaya çıktı. Yani kader diye bir geleneksel o uydurulan şeydir, asları yoktur. Ondan sonra o hocalar ayaküstü benim kulağıma ne dedi biliyor musun bir hoca? Ya Abdülaziz Bey, şunun şurasında Türkiye'de kaç kişi varız? Ya ne gerek var bunları söyleyip de milleti kendimizden uzaklaştırıyoruz? Aynı buna uymuyor mu?
Aynısı hocam.
Dedim ki bak, eğer böyle düşünürseniz dünyanın en başarısız insanları Allah'ın rasulleridir. Mesela Nuh Aleyhisselam'dan daha başarısız bir insan düşünebilir mi? 950 sene uğraşmış. Yani bir gemiye her hayvandan birer çiftin binmesinin yanından işte kaç kişi binecek? Allah bilir yani. İşte Tevrat'ta bazı arkadaşların araştırmalarına göre 7 kişi deniliyor ama bir Kur'an-ı Kerim'de sayı yok.
Evet, az diyor. Çok az.
Az bir kişi inanmış. Ona çok az bir kişi inandığını söylüyor. Tüm insanlar, tüm insanlık yok olmuş. Niye tüm insanlık diyoruz? Çünkü Allahü Teala bize ne diyor? Zürriyete men hamelna ma'a Nuh diyor değil mi? Nuh'la birlikte taşıdığımız kişilerin soyundan gelenler. O zaman tüm insanlık değil mi bu? Olabilir mi? O zaman bütün insanlar yok oldu gitti. O zaman neyse dünyanın en başarısız insanı Nuh Aleyhisselam olur.
Öyle oldu. Şimdiki düşünceye göre.
Ya da Yunus Aleyhisselam. İşte evet. Yunus Aleyhisselam'ın yanında eşi de yok, çocuk hiçbir şey. Tek başına şeyi terk etmek zorunda kaldı. Sonra dönüp geldiği zaman 100.000 kişi inandı. Yani Allah'ın nebilerine baktığınızda Muhammed Aleyhisselam peki Mekke'den Ebu Bekir radıyallahu anh'la birlikte kaçmak zorunda kaldı. Biz bunu esas alırsak başarı olur mu? Ben de ona dedim ki bak şunu çok iyi bil ki bilsem ki tek başıma kalacağım. Hiç kimse yanımda olmayacak. Asla Kur'an'da olan herhangi bir şeyden taviz vermem. Hatta bu ayetler sebebiyle şimdi az önce okudun ya şeyde Araf suresinin işte 163 ve devamı ayetleri. Şimdi bu tarikatçılarla 1994'te mücadelemiz başlamıştı. O da işte geçenlerde ölen Mahmud Efendi ve işte onun üst cemaati bir tefsir yazmışlar. Ruhul Furkan diye. O tefsiri cemaatten bana getirdiler. Baktım içi şirk dolu. Her hafta da Bayram Ali Kara Mustafaoğlu diye bir hocaları var. Her perşembe günü bana fetva sormak için gelirdi İstanbul Müftülüğü'ne. Yani cevap veremedikleri, cevabını veremedikleri soruları bana sorardı. Ben de işte bir geldiğinde dedim ki, ya siz bir tefsir çıkarmışsınız. Sen de yazarlarındansın. Getirdiler çünkü. Ya şuraya bak, öyle öyle inanılmaz yanlışlar yapmışsınız ki şirk dolu bunun içerisi ya. Lütfen bunu şey yapın. Yok hocam işte sen söyle de bir araştıralım. Neyse bir araya geldik. İşte Mahmud Efendi, bugün herkesin tanıdığı Cübbeli, o zaman işte yaşayan Ahmet Vanlıoğlu, Abdullah Usta Osmanoğlu, Mahmud Efendi amcasının oğlu. Ondan sonra Bayram Ali Öztürk, Bayram Ali Kara Mustafaoğlu, böyle en üst şeylerin yanında bütün yanlışlarını kendilerine anlattım. Tabii bu, bir de o zaman Süleymaniye Camisi'nde Cuma vaazları yapıyorum. İşte 1994. 1996'da yine Konya'da bir uluslararası bir ticaret kongresi olmuştu. O bir ilmi çalışma, yabancı hocalar işte biz de çağırmışlardı, gittik. Şimdi orada bak, şimdi bu şey var ya, birebire uyuyor mu uymuyor mu? Bezgalet ümmetun minhum lümete'idûne kavmenillâhu muhlikum ve muazibuhum azaben şedîde. Hani onlardan bir topluluk demişti ki, siz Allah'ın helak edeceği veya şiddetli bir azap uğratacağı bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz böyle başı boşuna, konuş gerek yok. Orada üç tane hoca, yani 96'da üç tane hoca Konya'da bana söylüyor. Onlardan bir tanesi, ya bu üçü de bugün Türkiye'de çok tanınmış insanlardır. Üçü de Arap asıllı. Arap dilini gayet iyi biliyorlar. İkisi üniversitede profesör, birisi de Diyanet'in eğitim merkezinde en üst seviyede hocalardan. Orada o üst seviyedeki hoca bana dedi ki, ya Abdülaziz Bey dedi, ya bu işi bırak dedi ya. Niye bu tarikatlarla uğraşmayı bırak dedi ya. Dedim ya hocam, bu tarikatlar şirkin içerisindeler. Ya şirkin olmadığı yerde zaten tarikat olmaz dedi. Şimdi bak, şeye uyuyor mu? Allah bunları helak edecek, azap edecek. Şimdi müşrikleri Allah azap etmeyecek mi? Uyuyor mu buna? Şirkin olmadığı yerde tarikat olmaz. Bunlar zaten şirkin içinde boğulmuş kişilerdir. Ama dedi, sen gençsin o zaman tabii, 96. Bugün de şey yaparsak ne oluyor? 28 yıl önce. Sen işte gençsin, işte sen geleceğinden de çok şey, umutlar besleniyor. Şöyle olursun, böyle olursun. Ben seni düşünüyorum dedi. Onları değil. Onlar zaten helak olacak. Seni düşünüyorum. Aynı işte. لِمَ تَعِذُونَ قَوْمَنِ اللّٰهُ مُحْلِكُمَ مُعَذِبُ. Tamı tamını uyuyor mu?
Tam uyuyor.
Tamı tamını. Sen düşünüyorum dedi. Ben de orada şunu söyledim. Hocam, ama diğer iki hocanın hiç sesi çıkmıyor. Böyle üç, birisi konuşuyor, diğerleri tamamen hiç itiraz yok. O hocaya tamamen boyun eğmiş vaziyetteler. Ondan üçü de, yani o toplantıya katılan hocalar, uluslararası toplantıya. Dedim ki, hocam dedim, bir mücadele etmemiz gereken en önemli günah şirk değil mi dedim. Evet öyle, ama işte ben sana karşı göster, yani sen lehin, senin için şey yapıyorum. Seni düşünüyorum. Hocam ben de seni düşünüyorum dedim. Bak, bu senin yaptığın cumartesi yasağını çiğneyenlerin yaptığının aynısı değil mi dedim. Peki o cumartesi yasağını çiğneyenlere ceza geldiği zaman onlara nasihat etmeyenler o cezadan kurtuldular mı? Yani kurtuldular mı? Nasihat etmeyenler.
Kurtulamadı.
Kurtulamadı. Onlar da ceza gördü değil mi? Cezayı. Ama sadece kim kurtuldu? Yapmayın, etmeyin yani, diyenler ya. Kurtuldu.
Evet.
Yani şeyde...
Onlar da mümin de o zaman.
Değil mi?
Hı-hı.
Yani sen...
Yani şimdi... Şimdi dolayısıyla dedim ki, bak hocam, ben asıl sizi düşünüyorum. Şunu çok çok iyi bilin ki dedim, bilsem ki şöyle bir nefes alacak kadar vaktim var. Daha fazla yok. Ölüm var. O vakti de şirkle mücadele için harcarım dedim. Bunu çok iyi bilin dedim. Dolayısıyla bakın şey de hakikaten inanılır gibi değil. Yani ben bir başka şey daha söyleyeyim. Bir bu ayetleri okuduğum zaman o da hep aklıma geliyor. İşte o zaman Süleymaniye Camisi'nde şeyle mücadeleye başlayınca bu tarikatlarla ki arka, o sıra FETÖ ile de birlikte mücadele başlamış oldu. Onlar da çünkü aynı kafa yapısına sahip olan bir grup. O zaman şimdi bu hani orada bana tavsiye eden hoca şey yapmıştı. Bu bir yerde bir vakıfta oturduk, konuşuyoruz. Bana bu tarikatları anlattı. Kendisi Güneydoğu'dan tarikatları anlattı. Ben tarikatları hiç tanımıyorum. Şaşırdım kaldım. Allah Allah. Yahu dedim bunlar ne böyle dedim ya. Çünkü o yakından da ben hiç tanımıyorum. Yani ben mesela Erzurum'un Tortum kazasındayım. O zaman bir tane tarikat bilmiyorum aralardan. Şehir içerisinde bir Nurcular vardı. Onlar da zaten hiçbir bizimle ilişkisi olmamıştı yani. Yakından tanımıyorum. O bana anlatınca şoklar yaşadım. Aa hocam böyle mi şöyle mi? Şaşırdım kaldım ya. İyi ki bir güzel de bir mücadele veriyoruz. Ya bir gittim ki o hafta bir tarikatın dergisinde bana karşı bir makale yazmış o hoca. O da şunda, ondan sonra ne yaptım biliyor musunuz? Yani o tarikatlarla mücadelede en büyük şeyim yalnız kalmaktı. Ya ne yapayım? Tek şeyim, tek gücüm ayetler olmuştur. Açardım Kur'an-ı Kerim'i okurdum. Ben de o sıra yani hiç unutmuyorum. Şimdi şöyle açtım bir Kur'an-ı Kerim'i. Hemen şey geldi karşıma. Bu Hud suresinden az önce okuduğumuz ayetleri geldi karşıma. Hemen. Yani şimdi bak şurada mealden okuyayım. Sizden önceki nesillerden aklı başında kimseler, aklı başında değil de birikimi olan, aklı başında kelimesi şey değil, bilgi birikimi olan kişiler, insanlar yerinde bozgunculuk yapmaktan alıkoysalardı ya, ancak içlerinden kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yapmıştı. Yani o hocanın bana öyle söylemesi, öbür taraftan da tam benim karşımda yer alan grupları destekleyici mahiyete makale yazmış olması bana öyle bir şokları beni öyle bir şoka sokmuştu ki çünkü hiç öyle bir şey beklemiyorum. Asla ihtimal vermiyorum. Bu ayeti okuyunca kendimi öyle bir güçlü hissettim ki diyor ki evet yani sizden önceki nesillerden bilgi birikimi olanlar insanlar yerinde bozgunculuk yapmaktan alıkoysaydı ya, ama içlerinden kendilerini kurtardığımız çok az kimse bunu yapmıştı. Bile bile yanlış yapanların içinde bunlar şımartıldıkları refahın arkasına düştüler ve günahkar kimseler var. Şımartıldıklarına sen hocasın, itibar sahibisin. Yani ben tek kişi kalmıştım ya. Bir tek kişi kalmıştım. Yanımda ikinci bir insan yoktu. Bir tek kişi kalmıştı. Herkesin tepelerinde dolaştırdığı işte genç yaşta İstanbul Müftülüğü fetva işlerinin başına geçmiş bir kişi. Herkes başlarında Süleymaniye Camisi'ne vaaz eden tek kişi kaldık. Orada deseydim ki ya olmaz ki birazcık da yanımızda birisi olsun. Allah-u Teala bu günlere getirir miydi? Mümkün değil. Yani bu ayet o zaman bana çok büyük bir destek olmuştu gerçekten. Şimdi vakit bitti, şu ayetleri bitirelim de. Allah-u Teala diyor ki burada فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ keşke sizden önceki nesiller içerisinde olsaydı işte. Bütün nebilerin hikayeleri anlatılıyor hepsinde. Olsaydı. اُلُوْ بَقِيَّتِنْ يَنْهَوْنَ عَلِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ böyle bir bilgi birikimi olanlar yeryüzünde fesattan yasaklayan kişiler olsaydı illa galilen menenceyna minhum o kurtardıklarımızdan çok az oldu işte Nuh Aleyhisselam'la kurtulan, Hud Aleyhisselam'la kurtulan, Lut'la kurtulan gibi. Ve tebeallezine zalemu ma utrifu bile bile yanlışı yapanlar. Şimdi bu insanlar bile bile yanlış yapmıyor mu benim aleyhime? Bana hem tarikatları anlatıyor hem de aleyhime yazı yazıyor. Bile bile yanlış yapmıyor mu? Ondan sonra bu şımartıldıkları şey niye itibar görüyorlar? Hocam falan. Ve bunlar günahkar haline geldiler. Öyle olmuyor mu? Ve mâ kâne rabbuke liyuhlikel kura bi zulmin ve evlihâ muslimun. Sen Rabbin yani yerleşim yerlerini yanlış yaparak helak edecek değildir. Halkı da muslih olduğu sürece yani o yerleşim yeri var, iyi durumda olan halk var. Allah Teala onları hiçbir zaman helak etmez.
İyilik Allah'ın yoluna davet eden bir toplam grup oldu
tabii
onda.
Tabii o Allah'ın yoluna davet eden bir grup da tabii olması gerekiyor. Etmiyorlar. Aha. Ettiği zaman tabii uyaracak. Uyardığı zaman tabii ki kötüler olacak ama iyiler de olacak. Neyse. Böylece bugünkü dersi de buradan bitirelim. Yani şunu izleyicilerimize söyleyelim. Bakın eğer siz bu dine hizmet etmek istiyorsanız bildiğiniz ayetleri en güzel şekilde insanlara anlatın. İnsanların sizden kaçması, bakın Lut aleyhisselam ve Nuh aleyhisselam gibi eşiniz de inanmayabilir. Evladınız da inanmayabilir. Gerçi Lut aleyhisselamın kızları sadece inanmıştır. Yani herkes sizi yapayalnız bırakabilir. Ama siz Allah rızasına odaklanır da sağa sola sapmazsanız Allah-u Teala'nın yaptığı yardımı hiç kimse yapamaz. Bunu çok çok iyi bilin. Allah önünüzü açar ve çok büyük başarılar ihsan eder. Ve ben de şahsen şu vakfın buna büyük bir örnek olduğu kanaatindeyim. Yani dün Yemen'den çok tanınmış bir ilim adamı gelmişti buraya. Bizim epeyce konuştuk kendisiyle. Yani şunu söylüyor. Yahu diyor böyle bir dünyada hiçbir yerde yok. E niye peki? Yani mesela her defasında ayetlere verilen mealler diğerlerinden farklı. Niye yok? Çünkü Allah-u Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ لَنَتِيَنْ لَهُمْ سُبُلَنَا. Yani bizim yolumuzda her türlü zorluğa göğüs gerenleri kesinlikle yolumuza yönlendiririz diyor. E bu da Allah-u Teala'nın bir ikramı. Yani bu bizim kendi başarımız değil. Bizim tek başarımız Allah'ın yolunda ve Allah'ın emirlerine odaklanmaktır. Önümüzü açan ve başarıyı veren Allah-u Teala'dır. Allah-u Teala cümlemizi dünyada ve ahirette başarılı olan ve bu imtihanı en başarılı şekilde verenlerden eylesin. Allah hepinizden razı olsun.